Ayrım 53, Kongo'ya Ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 545, 130. Bölüm. İki erkek kardeş ve kız kardeşleri bisikletle Breha takım adalarını dolaşıyordu. Ada bu zahmete değerdi. Kuzey adasına geçmek için Arprat Köprüsü'ne kadar gittiler. Sonra batıdaki Rosedo noktasına kadar Corderi Körfezi boyunca ilerlediler. Hiç konuşmadan pedal çeviriyorlar, ilerleyen gecenin içinde sadece tekerleklerin sesi yankılanıyordu. Uzakta öfkeyle kıyıya vurarak çatlayan dalgaların sesi duyuluyordu. Akdeniz bitki örtüsü ve dirsek dirseğe evleriyle Güney Adası'ndan sonra el değmemiş fundalığa, hazır olda beklermiş gibi duran granit bloklara, sadece eğrelti otlarının bulunduğu ışıltılı ovaya kavuştular. Denizden esen sert rüzgarları ve dişleri takırdatan soğuğuyla bu ıssız ve yabanıl bölge Gael'in en sevdiği yerdi. Gezinti kıyı boyunca 3 kilometre hiç de fena değildi, onları kızıştırmıştı. Baba evine döndüklerinde ekolojik müzeden fırlamış gibi duran tam bir büroton yaşlı Mahe üzgün bir yüz ifadesiyle onları karşılamıştı. O bile evin emektarı, mezarlıkta kalma cesaretini gösterememişti. Adam şömineyi yakmıştı. Şömine eve rüstik bir hava katıyordu ama içerisi kesinlikle öyle döşenmemişti. Gregoire köy hayatından hiç hoşlanmıyordu. Evi Amerikan mutfağı ve son sistem elektrikli aletleriyle bir Paris loftu gibi donatmıştı. Herkes bundan dolayı ona minnet duyuyordu. Evin hiçbir köşesinde ne küf ne de güher çile kokusu vardı. Ne soğuk hava akımı ne de nemli çarşaflar. Şehirli yaşamın bütün gerekliliklerine titizlikle riayet edilmişti, sıcak ve kuru. Dekorasyon kısmına gelince Morvan bu kez Breton sadeliğini ön plana çıkarmıştı. Boyalı ahşap bölmeler, duvarlarda eski tablolarıyla adanın havadan çekilmiş fotoğrafları, açık denizleri ve korsanları çağrıştıran bir sürü biblo. Gael bunlara artık en ufak bir ilgi göstermiyordu. Çocukluğu bu birbirinin aynısı aptalca şeyler arasında geçmişti. Ama bunun altında çok daha dokunaklı bir şey yatıyordu. Köklerinin denizcilere dayandığına inandırmak için babasının gösterdiği bitmez tükenmez gayreti. Kıçtan takma Boston Whaler'ını kullandığı zamanlarda kendini usta denizci göstermesi gibi. Sıcak bir duş yaptıktan sonra Gael salonda içinde kemik gibi çıtırdayan odunların yandığı şöminenin karşısındaki bir koltuğa oturdu. Sakinleşmek niyetindeydi ama ağabeyleri mutfakta yeniden tartışmaya başlamışlardı. Bu sefer sebep evin satışıydı. Fazla saldırgan olmayan bir tavırla Ervan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bu mavi panjurlu boktan evi elden çıkarılmasını istediğini söylerken Luak Mila ile Lorenzo'nun yaz tatillerini burada geçirmekten hoşlandıklarını ifade ediyordu. "Bretonca öğrenmelerini de istiyor musun?" Gael ayağa kalktı ve sırtına bir yağmurluk geçirdi. Özellikle acılarını yaşamamak için birbirlerine horozlanan iki ağabeyinden gına gelmişti. Kimseye haber vermeden evden çıktı ve kendine iyot kokulu lacivert gecede buldu. Dolunay çıkıyordu ve çivit mavisi gökyüzünde siyah camların tırtıklı profilleri seçiliyordu. Breha bu açıdan bakıldığında Japonya'ya özgü bir manzarayı çağrıştırıyordu. Henüz görmüyordu ama denizin çekildiğini hissediyordu. Evin arkasındaki küçük koydan çoktan iyot ve yosun kokuları yayılmaya başlamıştı. Dalgalar küçük kahkahalarla geri çekiliyordu. Bahçeyi geçti, ayakları istiridye ağlarına ve yengeç sepetlerine takıldı. İhtiyar balıkçılık da yapıyordu. Küçük tepeye tırmandı, sonra ıslak kumlar ve ayın altında yer yer harelenen su birikintilerinden oluşan bu büyük gösteriye baktı. Denizin çekilmesi sadece çocukların hoşuna giderdi. Yalın ayak balık avlamak için en ideal zaman. Ama o hala seviyordu. Tabanda kalmış yosunlarıyla, kocaman gelgit düzlükleriyle canlı canlı derisi yüzülmüş bir suratı andıran bu manzara hoşuna gidiyordu. Denizin kıyıyla hüzünlü birleşmelerinden geriye sadece ıslak tahta parçaları bırakıp reverans yaparak çekildiği bu saatleri seviyordu. Tepede yüksek bir yere oturdu ve bir sigara sardı. Bu ona yine Audrey'i ve onun korkunç ölümünü hatırlattı. Hemen ardından kendini İsviçre'deki otel odasında o üç herifi öldürürken gördü. Tüm bunlar ona son derece gerçek dışı ve saçma geliyordu. Uçurumun kıyısında bu kadar kandan sonra boşluk dışında geriye ne kalıyordu? Sigarasını yaktı ve hemen sıkıldı. Hep sosyopatlık sınırındaki bir mizantrop gibi davranıyordu. Ama yalnız kaldığı anda sıkılıyordu, özellikle de doğada. Ayağa kalktı ve adet yerini bulsun diye küçük koyun çevresinde tur attı. Sonra rüzgarda dalgalanan çam ağaçları boyunca yürüdü. En tuhaf olanı da sessizlikti. Deniz uzaklaşıyor, geriye sadece taşlar kalıyordu. Sigarasını attı ve eve dönmeye karar verdi. Sadece sıkıldığı için değil, korktuğu için de eve dönüyordu. Eve girdiğinde iki ağabeyi sofrayı kurarken Mahe mutfakta uğraşıyordu. Sıcak bir çay almak için Gael mutfağa gitti. Termosta her zaman çay olurdu. Yaşlı Broton Evie'nin içinde gerçek bir katliama girişmişti. İstiridyeler, deniz çakıları, kabukları açılmış halde Evie'nin dibinde dururken o yengeçlerin kabuklarını kırmakla meşguldü. ''Eğer deniz ürünü yemek istemezseniz'' dedi yengecin sularını her yere sıçratarak, ''kan sosisi de aldım.'' Gael çay almaktan vazgeçti ve kusmak için giriş katında odasının hemen yanındaki banyoya koştu. Ağzını çalkaladı. Safra hala gırtlağını yakıyordu ve bağırsaklarının cidarı sanki asetonla temizlenmiş gibiydi. Ama kendini hafiflemiş, boşalmış ve huzurlu hissediyordu. Aynada kendine baktı. Yüz hatları gevşemiş, rahatlamıştı. Bir anoreksik tek bir şey isterdi. Soyutlaşmak. Çocuk kitaplarındaki minik periler gibi bir yağmur damlasının üstünde uçmak. Akşam yemeği iç karartıcıydı. Ağabeyleri hala surat asıyordu ve Gael ara buluculuk yapmak istemiyordu. Ara sıra yapılan bütün konuşmalar tekneler üstüne dönüyordu. Mahe Boston'u çıkarmıştı. Neden çıkarmış olabileceğini düşünüyorlardı. Luwak kışın yaşanan mekanik sorunlardan bahsediyor. Ervan tek hecelik kelimelerle cevap veriyor. Gael hiçbir şey anlamıyordu. Gael yemek sonrası artık yatmaya gideceklerini düşünüp masadan kalkmaya hazırlanırken Ervan lanet okur gibi bir ses tonuyla emretti. ''Salona geçelim, sizinle konuşmam gerekiyor.'' Gael dudaklarını ısırdı, Luwak homurdandı. Ervan kuşkusuz miras olayını gündeme getirecekti. İsviçre bankalarındaki para, karanlık şirketlerdeki hisseler, sert kayaların içinde açılmış maden ocaklarındaki paylar. En zoru da bu maden ocaklarının bulunduğu bölgelerin adlarını telaffuz etmekti. Hepsi yasa dışı yollarla ve entrikayla elde edilmişti. Ayrıca Morvan arkasında para kadar düşman da bırakmıştı. Bu baba mirasını almak için mücadele etmek gerekecekti. Oysa bu konuda hep mutabık kalmışlardı. Bu paraya dokunmak söz konusu olamazdı. İçlerinden hiçbiri bir hayvanın sırtında asalak gibi yaşamayı istemiyordu. Ölmüş ve lanetlenmiş bir hayvanın sırtında. Ama Gael bu akşam kendini eskisi kadar kararlı hissetmiyordu. Akşam yemeğinden önce oturduğu koltuğa yerleşti. Şimdilik tüm yapabileceği ateşin yanında kedi gibi mırmır etmek ve dinlemekti. Birden içini başka bir korku kapladı. Maggie'nin komasından mı bahsedilecekti? Onu makineden çıkarmaktan mı? Yoksa makineye bağlı kalmasından mı? Böyle bir ikilem herkesin görüşünü söylemesini gerektiriyordu. Bu da onun gücünü aşan bir şeydi. Mezarlıkta bu melodramdan kaçınmışlardı. Bu akşam burada konuşmak doğru muydu? Elbette Ervan tatlı olarak onlara başka bir şey hazırlamıştı. Afrika'ya neden gittiğimi hiçbir zaman bilmediniz. Gael bir anda bu defin olayının sadece bir formalite olduğunu anladı. Asıl şimdi allak bullak olacaklardı. Şöminenin yanında ayakta duran ağabeyi içinde gerçeklerin yandığı büyük bir kazanı besler gibi ocağa odunları doldurarak tek düze neredeyse kendine ait olmayan bir sesle konuşmaya başladı. Yağmur damlalarının ve yanan odun çıtırtılarının böldüğü bir sessizlik içinde iki saat boyunca Ervan onlara babalarının kökeniyle ilgili tuhaf hikayeyi anlattı. Kuşkusuz herkes Padre'nin Broton kökeninden ve birinci cumhuriyete karşı ayaklanmış kral yanlısı bir hanedanın mirasçısı olduğundan hep şüphe etmişti. Ama kimse özgürlük hareketi tarafından saçları kazınmış bir kadın, eve hapsedilmiş bir çocuk, Kleiner Bastard'ın yanında ölüp çürümüş, öz oğluna cinsel istismarda bulunan, alnına gamalı haç kazılı sapık ve ahlaksız bir anne beklemiyordu. Gail altüst olmuştu. Babasını hiç anlamamış, hatta gerçek konusunda hiç şüphe etmemiş olmanın üzüntüsüyle ondan hep şikayet etmiş olmanın utancı arasında kalmıştı. Babasının o biricik kızının yüreği parçalanmıştı. Aynı zamanda da ona hiçbir şey söylememiş olan ihtiyara, Afrika'dan döner dönmez gerçeği onlara anlatmamış olan ağabeyine, en azından bunları bilerek babasını toprağa verecekti. Kızıyordu. Luak tepki vermeden dinliyordu. Aslında her zamanki haliydi. Aile toplantılarında köşesinde uyuklayacak derecede sessiz kalırdı. Bununla birlikte bu akşam Gael bir şeyden emindi. Luak uyumuyordu. Onun odanın ortasında şimşek çaktıracak bir fırtına gibi gergin olduğunu hissediyordu. Ervan ikinci olaya geçti. Lontano, 1969. Bu da olabilecek en çılgınca hikayeydi. Çivi adam Gael tanıyordu ve onun Katanga'daki madenci kentinde saçtığı dehşeti. Gerçek çok daha karmaşıktı. Yedinci kurban Cathy Fontana, babalarının sevgilisi çivi adam tarafından değil, bizzat Morvan tarafından öldürülmüştü. En azından işe Morvan başlamış ve Maggie ile Döperneke adındaki karanlık bir psikiyatr tarafından tamamlanmıştı. O sırada Gael kalkmak istedi ama hala ayakta duran Ervan yerinden kımıldama dercesine bir hareket yaptı. Ervan tam bir kabustan, öz annelerinin masum bir hemşireye işkence ettiği makyaj seansından melodrama geçti. Cathy Fontana'nın kimsenin bilmediği bir çocuğu vardı. Bu çocuk Morvan'dandı, bu çocuk Ervan'dı. Bu kez Gael sıçrayarak koltuğundan kalktı. ''Otur oturduğun yerde.'' ''Hayır, benim için bu kadar yeter. Hikayenin devamını bilmek istemiyor musun?'' ''Devamı mı? Hepimiz onu yaşadık, sersem.'' Gael odasına gitti ve ışığı yakmadan kendini yatağa attı. Hayır, sadece gelecek değil, artık geçmiş de yoktu. Her şey sahteydi, güdüktü, aldatmacaydı. Boşuna bağnaz bir alçağın kızı değildi. Hayatları tamamen bir yalandı. Kendini boğmak ister gibi yüzünü yastığın içine gömdü. Yatak örtüsünün üstünde büzülmüş halde yatıyordu. Ağlama krizi modunda olduğunu fark etti. Bunun bir sonraki aşaması da derin bir uykuydu. Ama hayır, ne gözyaşlarından eser vardı ne de en ufak bir yorgunluktan. Sadece çok büyük bir ıstırap yaşıyordu. Çok içtikten sonra yatmış ve çevresindeki her şey bir anda dönmeye başlamış biri gibi şiddetli bir mide bulantısı hissediyordu. Burada sallanan zemin değil, kendi hayatıydı. Zaten kırılgan olan bütün dayanak noktaları altüst olmuştu. Ağabeyi gerçek anlamda ağabeyi değildi, babası bir kurbandı, annesi ise bir katil. Rahatsız edici baş dönmesinden kurtulmak için gözlerini sımsıkı yumdu. Ruhunun derinliklerinde sadece büyük bir uçurum, bir çöl kuraklığı vardı. Uçurumun dibi de yoktu, çölün suyu da. Sadece sonsuza kadar devam edecek kupkuru bir düşüş söz konusuydu. Başı yastığına gömülü, ses telleri yırtılana kadar bağırdı. Ömür boyu hapse mahkumdu ve cezası affedilmeyecekti. 131. Bölüm. Bir çarpma sesiyle sıçrayarak uyandı. Ervan bir an nerede olduğunu, hatta kim olduğunu bilemedi, sonra her şeyi hatırladı. Cenaze Breha'daki ev, ateşin etrafındaki konuşma ama bütün öğeler hala flu, bölük börçük ve düzensizdi. Saatine baktı 6:40. Rüya görmeden ve hiçbir şey düşünmeden deliksiz uyumuştu. Şimdi soğuğu hissediyordu ve rüzgar pencere pervazlarından usul usul üflüyordu. Yeni bir çarpma sesi daha duydu. Giriş katındaki panjurlardan biri olmalıydı. Kalkmaya karar verdi. Huysuzluk eden panjur kanadını kapatmaktan çok kendine bir kahve hazırlamak için. Her halükarda tekrardan uyuyamayacaktı. Yatağında oturdu ve yüzünü ovuşturdu. Burun deliklerinde hala is kokusu vardı ve boğazı çok konuşmaktan tahriş olmuştu. Onlara her şeyi anlatmakla iyi mi etmişti? Başucundaki komodinden cep telefonunu aldı ve fener konumuna getirdi. Timberland'lerini buldu ve cep telefonu dişlerinin arasında bağcıklarını bağlamadan ayağına geçirdi. Koridora çıktığında dışarıda her şeyin sakin olduğunu fark etti. Ne fırtına ne de yağmur vardı. Bretanya'da hiç görülmeyecek kadar bir sessizlik hakimdi. Kırmızı kıyılar bile sanki insanın soluklanması için uyukluyordu. Ama yine de panjur kanadı çarpmaya devam ediyordu. Anlaşılmaz bir şekilde hem beynine kadar ulaşan hem de midesini ağrıtan bir korku tüm bedenini sardı. Merdivenden indi, karanlığın içinde beyaz boyalı ahşap kaplama duvarlarda deniz manzaralı resimler ve hayaleti andıran fotoğraflar göze çarpıyordu. Tekrardan bir gürültü duyuldu, bir patlama kadar güçlüydü. Salondan veya mutfaktan mı geliyordu? Hayır, oralardaki bütün panjurlar kapalıydı. Sol tarafındaki giriş kapısının aralık olduğunu fark etti, yeniden korkuya kapıldı. Yatmadan önce bizzat kendisi kilitlemişti. Luwak, aklına onun uykusuzluk ve yoksunluk sorunları geldi. Kapıya doğru ilerledi. Dikkati çeken bir şey yoktu. Bir süre dışarıdaki manzarayı seyretti. Gece evin içinden daha aydınlıktı. İkiye kesilmiş bir limon kadar sarı olan ayın altında fundalık ışıldayan bir manzara arz ediyordu. Gece yağmuru ve bulutları süpürerek temizlik yapmıştı. Milyonlarca yıldızla dolu gökyüzü çivit mavisi bir fayansı andırıyordu. Uzakta bu ışığın altında beyaz mermer blokları çağrıştıran kayaların ilerisinde düz ve parlak bir deniz alabildiğine uzanıyordu. Erban kapıyı kilitledi, üşümüştü ve yeniden mutfağa döndü. Işığı yakacaktı ki yeniden bir çarpma sesi duydu. Fuck! Geri döndü. Kız kardeşinin oda kapısının açık olduğunu fark etti. Gün ağarırken dışarı mı çıkmıştı? Gael diye seslendi fısıltıyla. Cep telefonunu hala fener gibi kullanıyordu ama yere doğru tutmuştu. Gael! Odaya girince açık pencerenin mavi çerçevesini gördü. Yavaşça telefonun ışığını yukarı kaldırdı. Gael yatağında yoktu. Kurulmuş bir makine gibi ışığı yatağın çevresinde gezdirdi. Sonra öylece kaldı. Kalbi atmıyordu, kanı donmuştu. Beyni bile en ufak bir şey düşünmeyi reddediyordu. Gördüğü en son şey Ervan'ı tamamen bloke etmişti. Gael ölmüştü. Yatağın dibinde yatan bedenine bir kez bakması yeterli olmuştu. 20 yıldan beri cesetlerle haşır neşirdi. O nedenle bu konuda herhangi bir kuşkusu yoktu. Işığı Gael'in bedenine doğru tutmak zorunda kaldı. Gael yatağa çarpraz olarak duruyordu. Başı banyo kapısına doğru dönüktü. Pozisyon olarak Louvecien'deki Audrey'nin pozisyonuna benziyordu. Avuçlar açıktı. Kollar dirsekten yukarı dik açıyla kıvrılmıştı. Ama bütün vücudu bu hızlı ölümün etkisiyle geriye doğru kavislenmişti. Boğazı kesilmişti. Gırtlağa inen net bir opinel bıçağının darbesi bir veya daha fazla karotis arterini kesmiş, kalbi kız kardeşinin bütün hayatını yer karolarının üstüne boşaltmıştı. Vücudu çini mürekkebi gibi parlak, ölümcül bir hali andıran bir kan birikintisinin içindeydi. Geç de olsa Ervan bağırmamak için elini ısırmakta olduğunu fark etti. Luwak'ı uyandırmak istemiyordu. Şimdi değil, hemen değil. Biraz daha incele. Katil bir avcı ustalığıyla çok hızlı çalışmıştı. Gövdeyi soyduktan sonra kendinden emin bir hareketle karnın ortasında 30 santimetrelik dikey kesi oluşturmuş ve yarayı kenarlarını kanırtarak genişletmişti. Aslında kan ve bağırsakların arasını karıştırıp alt üst etmişti. Bunu neden yapmıştı? İçine bir şey yerleştirmek için mi? Korkudan arınma ritüeli için mi? Organları almak için mi? Ne oluyor? Luwak arkasında duruyordu. Ervan ışığı indirdi ve kapıya doğru gitti. Yaklaşma. Luwak ağabeyini itti. Dolunay cesedi görmek için yeterliydi. Ama o Ervan'ın elinden telefonu kaptı ve cesede doğrulttu. Işık demeti birkaç saniye titredi, sonra kayboldu. Luwak dizlerinin üstüne çökmüştü. Şimdi... Ervan şu anda ne yapması gerektiğini biliyordu. O bir polisti, o bir dedektifti. Yeni parmak izleri bırakmamak için elektrik düğmesine giysisinin koluyla bastı. Ceset ışıkla birlikte iyice ortaya çıktı. Luwak ulur gibi bağırdı. Bunu görmemek için başını ellerinin arasına almıştı. Katilin beyaz duvara Gael'in kanıyla yazdığı yazıyı gördü. İki kişi daha kaldı. Bu kırmızı harfler onlara yönelikti. Kardeşlere, lanetlilere, yaşamak için hiçbir nedenleri kalmamış olan onlara. intikam alma dışında. Siz onu bulmayı düşünüyorsunuz ama asıl o sizin peşinizde demişti Lassie. Erwin bu uyarıyı yeterince ciddiye almamıştı. Fara boyu ilk fırsatta öldürülecek kovalanan bir hayvan olarak düşünmüştü. Bir kez daha yanılmıştı. Asıl kovalanan kendisiydi. Kendisi ve ailesinden geriye kim kaldıysa. Şimdiye döndü. Mesleği gerisini hallederdi. Harfler sıvanın üstünde parlıyordu. Yerdeki kan kurumamıştı. Pislik herif buradan ayrılalı en fazla birkaç dakika olmuştu. Silahını yanında getirdin mi diye sordu hala dizlerinin üstünde duran Luaka. Ne dedin? Satın aldığın 9 milimetreliği getirdin mi diye soruyorum. Erwin gözlerini iğrenç yazıdan ayırmıyordu. Katil iyi bilgi toplamıştı. Maggie'nin çoktan öte tarafın yolunu tutmuş olduğunu düşünüyor olmalıydı. Odamda. Yukarı çıkıp al, dışarıda buluşalım, onu geberteceğiz. Luwak odaya çıkarken o pencerenin dışındaki zemini kontrol etti. Mutfaktaki çekmeceden büyük bir el feneri almıştı. Lanet heriften en ufak bir iz bile yok. Toprak donmuştu, bir kutup toprağından daha sertti. Dinle diye bağırdı Luwak. Erwin kulak kabarttı ve sanki bir buz tabakasının arasındaymış gibi bir motorun homurtusunu duydu. Aşağılık herif teknesiyle adayı terk ediyordu. Tek kelime etmeden iki kardeş Rosedo noktasına doğru atıldılar. Birkaç saniye boyunca koştular ve güneydoğu kıyısındaki deniz fenerinin dibine ulaştılar. Yıldızlı gökyüzünün altında köpükler çıkararak uzaklaşan bir zodyak gördüler. Kaçırdık diye mırıldandı Luwak. Erwin Gregoire'ın Boston Whaler'ını hatırladı ama teknenin suya indirilmesi en az 10 dakika sürerdi. Bu da eğer katil Arquest burnundan karaya çıkmaya karar verdiyse oldukça uzun bir süre demekti. Bu düşünceler içinde başını kaldırıp baktı ancak hiçbir şey görmedi. Zodyak dolunayın altında gözden kaybolmuştu. Bu da herifin güney adasına değil tamamen batıya yöneldiğini gösteriyordu. Adi göt veren diye fısıldadı Erwin. Yuvasına, Şarko'ya dönüyor. Bu düşünce aklına başka bir fikir getirdi. Cebinden cep telefonunu çıkardı. Mücadeleyi bırakmadan önce son bir girişimde daha bulunmak istiyordu. 53. Ayın sonu. Sayfa 553.